Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhaba Murat.
Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 17-22 Kasım 2014 haftasını konuşuyoruz.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz. Facebook, Twitter'da yine bizi aynı isimle bulabilirsiniz.
YouTube'da aynı zamanda.
YouTube'da da bulup üye olabilirsiniz.
Abone olup.
Evet.
Kazanabilirsiniz.
Evet. Gündeme giriyorum. Huawei'den başlayalım.
Türkiye'de etkinlik yaptı.
Ascent G7 ve Mate 7'yi Türkiye'de tanıttılar.
İki yeni model. Bunlar Eylül ayında çıkmış modeller de hani Türkiye'ye yeni geldiler.
Doğru.
Mate tahmin edeceğiniz üzere büyük telefon. 6 inç. Hı hı. Öbürü de 5,5 inç. Yine hani özelliklerine bakarsan ince. Artık Huawei'de zaten P7'den falan beri biliyorsun bir incelik
evet.
uzmanlığı oluştu. P6 mıydı? G6 mıydı?
P7'de biz bayağı bir ince bir telefon gördük abi.
Evet, P7'den önceki modelle başladı o incelik furyası. Huawei onu beceriyor. Ama hani biliyorsun başka bir hani incelemesini yapıyorsun. Devamlı aynı şeyi söylüyorsun. Telefon ince, ince, ince. Hmm. Tamam, ince de anladık. Başka ne özelliği var? Diğer özelliklerinde yani güzel de öyle ya işte şu var ilginç falan dedirtecek bir şey.
Kendine özgü bir işlemci kullanıyordu onları.
Kendi yapıyor işlemcisini. Hı. O lisans almış. High Silicon diye firması var. İşlemciyi de kendimiz yapalım kimseye para vermeyelim zihniyetindeler. Valla güzel işte Gorilla Glass 3 falan biliyorsunuz bir de Emotion UI diye kendi arayüzleri var. Güncel özelliklere sahip telefonlar da işte böyle aman hani hemen haber vereyim herkese telefonda şu özellik var diye bir şey bulamıyorsun genelde.
Ne?
Mate 7 özellikle enteresan. Çünkü şey var Mali T628 bu grafik işlemcisi olarak 600 serisi var. Onun dışında parmak izi okuyucu var. Yine 4 çekirdekli kendi işlemcisi bu High Silicon işlemcisi. Ya yani diyorsun diyorum yani sahibi olsan üzülmezsin. Kullanırsın. 4100 mAh şey pil.
Evet.
Kullanırsın ama böyle ya müthiş bir özellik işte Huawei'nin telefonunda başkalarında olmayan müthiş bir şey var falan diye anlatacak bir şey bulamıyorsun. Dönüp dolaşıp konu şeye geliyor ince.
Hı hı.
Ya toplam olarak hani gördüğümüzde kaliteli bir ürün hissi veriyordu.
Veriyor.
P7'de ben onu hissetmiştim.
Öyle öyle yani. Zaten öyle. Güzel ama işte başkalarında olmayan kendine özel şeyler yok. Ben biraz özelliklerine baktım. Mate 7 daha öne çıkıyor. Öbürünün çünkü 1.2 GHz işlemcisi falan biraz düşük 4 çekirdek ama o kadar heyecan verici değil. Parmak izi okuyucu falan bütün enteresan özellikler Mate 7'ye toplanmış. 3 GB RAM modeli var. Türkiye'ye kesin gelmez. Hep düşükler geliyor biliyorsunuz. Hmm.
Bakalım hani bir de biliyorsun bir ürünün Türkiye'de sevilmesi biraz da fiyatıyla alakalı.
Evet. Bunlar çok ucuz telefonlar değil.
Değil.
Onu söyleyeyim. Türkiye fiyatlarını bilmiyorum ama ben dünya fiyatlarına dayanarak konuşuyorum. Bunlar çok ucuz telefonlar değil. Pahalı olduğu sürece de çok bir şansı yok. Çünkü şöyle söyleyeyim hani eskiden bu incelik Huawei'nin olayıydı da şimdi başka ince telefonlar da var.
Doğru. P7'nin mesela hani fiyatı şu anda 1300 liraya satılıyormuş.
Evet.
Yani satılıyor muymuş?
Şu an hala piyasada 1300'e var evet.
Ya şık bir telefon alan oluyordur. Ama hani özellikle böyle yani ben P7 alacağım diye dükkanları aşındıran birisi olduğunu pek sanmam. Huawei çalışanı değilse.
Evet bakalım belki bize de uğrar bakarız.
Uğrarlar kesin.
Nokia esas bu hafta geri döndü sahalara. Android tabletli M1'i duyurdu.
Ya Nokia'nın durumu enteresan. Nokia ciddi ciddi pazara geri dönmeye çalışıyor. Evet.
Fakat bu ilk duyduğumda ben şey sandım, Microsoft herhalde diye düşündüm ama bu Nokia.
Bu gerçekten Nokia. Geriye kalan, Microsoft'a satılanlardan geriye kalan Nokia yine pazara geri dönmek istiyor. Burada da ben şunu merak ediyorum. Bu tür satışlarda rekabet etmeme anlaşması gibi bir şey oluyor. Çünkü şöyle, şimdi ben TeknoSeyir'i satsam, o parayla TeknoSeyir'in daha iyisini kurarım. Hani o yüzden alan, benden alan bayağı bir mağdur olur. Şimdi bunu yapmamam için genelde bir anlaşma yapılıyor. Hani şehir efsanesi midir bilmiyorum. Türkiye'de bunun çok verilen, hatta hani dünyada anlatılan bir olay olduğu rivayet olunan bir olay var. Şu işte bir cips firması, Uzay ve Leymine, iki cips firması var. Orada deniyor ki, bu benim bahsettiğim olay olmuş. Adam satmış, aldığı parayla öbür firmayı kurmuş. Hmm. Direkt gidip rakip firmayı kurmuş.
Satın alan akıl edememiş. Evet,
yani. Bunun olmaması için normalde adama şey, ben TeknoSeyir'i satıyorsam bana şey deniyor. Bak al paranı, bir daha da site kurmak yok.
Hatta diye aynı sektörde bile çalışma diyor.
Evet, bazen imza attırılıyor. Burada Nokia'da böyle bir şey yapılmamış mı bilmiyorum. Adamlar direkt rakip olarak geri dönüyor pazara. Neyse, konuya dönelim. Tablet duyurdular.
Ama evet, telefon değil. Yani tablet.
Alüminyum. Tek parça gövdeli. Biraz ufak.
iPad mini'yi andırıyor demişler. Hakikaten andırıyor.
Evet. 7.9 inç. Hafiften hani o pazara gözünü dikmiş görüntüde bir güzel dört çekirdekli bir tabletleri var.
Android 5.0.
Evet, ve o da en ilginç.
Kendi şey var, Z Launcher denen bir arayüzü varmış.
Evet. Vallahi güzel tablet.
Evet. Ya ben şeyi merak ediyorum.
Atom işlemci kullanmışlar, o da ilginç.
Evet, Intel.
Evet.
Şaşırtıcı tarafta o.
Bu şimdi Türkiye'de mesela ne olacak? Gelebilecek mi? Türkiye'deki Nokia, Microsoft'ta dahil oldu mu, olmadı mı?
Ya orada tam çok bir belirsizlik yani var. Evet, bu hangi kanal üzerinden gelecek Türkiye'ye? Gelecek mi?
Gelecek mi?
Gelmeye de bilir. Gelmeye de bilir.
Şey, ne diyorsunuz? Şimdi sizce bu hayırlı oluyor mu Nokia için, Microsoft'tan kurtulması? Ya da Microsoft'tan kurtuldu mu diyelim? Çünkü Nokia, herkes şunu söylüyordu. Nokia Android'de olmalıydı en başından beri. İşte Microsoft yoluna hiç girilmemeliydi.
Şimdi Nokia'dan geriye kalanlar artık Nokia adını taşıyor. Yani bir daha o eski güç, eski kudret zor.
Ama marka müthiş bir marka, biliyorsun,
marka
değer olarak.
Marka tanınan marka. Ama yani ben şeye inanmıyorum. Önemli oyuncu haline geleceğine inanmıyorum.
Hı. Gerçi şu var, tablet konusunda da biraz geç kalındı. Intel bile biliyorsun ufaktan çark etmeye çalışıyor tablet pazarında. Tablet işi galiba ölüyor. Çünkü büyük telefonlar artık o işi de görmeye rahat rahat başladığı için.
Ama küçük tabletlere karşı risk oluştururlar. 10 inç, tabii, 12 inç
arada biliyorsun. Ama Nokia da küçük tabletine girmiş.
Evet. O yüzden bilmiyorum. Belki de deniyorlardır ya. Nasıl piyasada ilgi görecek mi, görmeyecek mi, ona göre devam edecek.
Valla ben bir tek bu tabletle kalacağını zannetmiyorum. Bir iki ürün, telefon dahil bence bir şeyler deneyip öyle karar vereceklerdi. Şu anda şu tableti satmak için bir kanal manal kurmaya gerek yok ki. Bu ne yani? Tamam, güzel bir tablet de kimse, hani demin söylediğim şeyi tekrar etmiş gibi olacağım, bunu Nokia M1 tablet alacağım diye kapıda sıra olmaz. O yüzden hani bir iki şey daha lazım.
Ama marka ismiyle işte belki de şu olur. Hani Nokia diye alacak olan insanlar olacaktır. Çünkü piyasada o kadar çok marka var ki ve fiyatlarda da bu, yani fiyatları da $250 civarında satılan, çok da öyle ahım şahım olmayan markalar var. Onun yerine adam Nokia'la bir marka güvencesiyle.
Olabilir tabii. Ya ona bakarsan Windows Phone'u da şimdi bir kısım bizi dinleyenler falan gidip işte Windows Phone dediler, Lumia dediler falan filan. Ama bir sürü kişi de Nokia diye aldı onu. Kesinlikle. Onun içinde doğru. Windows Phone diye bir şey olduğunu bile bilmiyor adam.
Doğru.
Diyor ki ben o 3110 kullanmıştım, çok güzeldi. Şimdi yine Nokia aldım diyor.
Evet, doğru.
Windows Phone 8.1 dediğinde ben de Windows bilgisayarda var diyecektir. Telefonda yok diyecektir.
Ki o tür adamlar memnun da kalıyordur zaten aldığı tabii, üründen.
Tabii, tabii. Ya çünkü şu var abicim, hani sen uygulama pazarı diyorsun, şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Bir tane bile uygulama indirmeyen bir sürü adam var yani.
İşte. Veya hani indirilen genel uygulamalar var artık Windows Phone 8'de.
Dropbox.
Ya Facebook, gerçi Twitter Dropbox'a falan, hani o tür şeylerden bahsediyorum ben.
Tabii. O Facebook'un Twitter'ın telefonun içinde çıkması zaten çok önemli.
Evet.
Çünkü adam indirmeyecek.
Sahte e-fatura saldırısı iş yerlerini vuruyormuş.
Evet, bugünlerde şimdi aktif olan, sürmekte olan böyle bir saldırı var. TT.net Kasım ayı faturanız diye geliyor mail. E-faturayı yalnız rakam da yüksek. Bana mesela geldi 285 lira diyor. Sen bir anda tabii aman tanrım oluyorsun. Hani nereye nasıl itiraz edeceğim şeyi başlıyor hemen kafanda. Faturayı göster linkine basarsan PDF gelmiyor, zip geliyor. Oradan zaten bir gariplik olduğunu anlıyorsun. Zip'in içinde de exe var.
Evet, o da şeye kilitliyormuş, şifreliyormuş dosyalarını.
Bilgisayarındaki dokümanları şifreleyip senden Bitcoin olarak para, 1000 liraya yakın para talep ediyorlarmış. Ve bu tuzağa düşenler olmuş. Hı hı. Şimdi burada benim anlamadığım şey şu. Bu zip dosyası bir siteden iniyor. İşte şimdi uyduracağım ama ttnet-efatura.info mu ne diye bir site register etmişler korsanlar. Buradan iniyor. Ben ve benden önce başka insanlar ttnet'e bu siteyi bildirmişler. Bu site niye hala banlanmış değil? Her şeyi yasaklamayı biliyorlar.
Evet.
En iyi becerdikleri şey site yasaklamak. Niye bu site hala yasaklanmadı? Çünkü bu mail bana geçen gün bir daha geldi. Pazartesi geldi, sonra da perşembemine geldi. Aynı siteden aynı dosyaya inmeye devam ediyor. Bir kere bu dosya ben de TT.net'e bildirdim. Niye bildiriyorum? Şu siteyi yasaklayın ki o dosya inmesin oradan. Niye yasaklanmıyor bilmiyorum. Ellerinde her türlü mekanizma var. Çok iyi biliyoruz.
Arkasındaki adamı da bulabilirler.
O da o...
Ya, o daha zor biraz daha ama şey, yasaklamak Levent'in dediği gibi çok kolay.
Tabii. O zip inmeyecek. Mail yine gelecek. Onu durduramaz.
Gerçi şöyle bir şey olur. Adam da değiştirir verir. Bir adres daha alır.
Ama hala aynı site geçerli işte.
Evet.
Yani adamı zorda bırak. Tabii bu arada şey de yapıyorlar mesela bu adamlar. Kırdıkları masum web sitelerine de yerleştirebiliyorlar dosyaları falan ama benim bahsettiğim bu TT.net çizgi e-fatura mı ne bu site hala aktif. Ben bunun üzerine konuşuyorum. İşte böyle bir durum var.
Evet, dikkatli olmak
lazım. Dikkatli olmak lazım.
Çünkü o sahte e-fatura gerçekten iyi hazırlanmış.
Bu evet, çünkü şöyle, normalde bu mailleri mailinden anlarsın. Yamuk yumuktur, İngilizcesi, Türkçesi kırık döküktür falan. Bu sefer mail %100 düzgün. Ben şeyden anladım, tıklayınca zip gelmesinden PDF yerine. Zipleri de otomatik açmıyorum zaten. Bir kenara kaydettim. Başka bir programla açtım. Windows'un kendi arayüzüyle açmadım. Baktım içinde exe dosyası duruyor. Zaten tamam işte. O exe'nin ne olduğu da işte kripto locker mı ne diye bir şeymiş. Zararlı yazılımmış. Tabii şimdi zip dosyası dağıtmanın da şu avantajı var. Windows açıyor. Adam o zip dosyasını indirecek, tıklayacak, açacak. İçinde çıkında faturamı görmek. Bir de zaten 285 lirayı görmüş adam, tutuşmuş. Hemen faturamı göreyim diye tıklayacak. Nasıl geldi bu 285 diye. Bitti.
Ya sende bir de yanlış hedefleme var. Sen TTNet kullanmıyorsun.
Abonesi ki. Değilim zaten ben. Ben şey için baktım. İki ay önce kapatmıştım işte ofisin.
Demek ki abone bilgilerine ulaşamamışlar.
Ha, tabii şeye gelmiyor. İsimle gelmiyor. Sayın abonemiz falan diye geliyor. Senin adınla gelmiyor. İşte abone olan olmayan herkese yolluyor. Şansını deniyor. Bu işin mantığı o. Bunun daha kötüsü senin bilgilerine erişip işte Sayın Levent Pekcan işte faturanız buyurun falan diye gelmesi. O zaman senin bu zokayı yutma ihtimalin kat kat artıyor.
Doğru.
Dikkatli şu anda olun. Bu saldırı aktif.
Evet.
Herkes dikkatli olsun.
Bir saldırı haberi de bu hafta Ruslardan geldi. Saldırı demeyelim de.
Basının klasik abartması. Yani.
Evet.
Türklere saldırıyor Ruslar. Ya, Rus hackerların hedefinde falan.
Ruslar şey yapmışlar abi. Açığı bulunan bir sürü kamerayı taramışlar. Onları bir güzel listelemişler.
Katalog gibi yapmışlar.
Katalog yapmışlar. İngiltere'den Türkiye'sine bir sürü ülkenin kameraları ki bu zaten belli başlı kameralar var sabıkalı. Bir de tabii hiç şifre mifre koymayan bir sürü insan var.
Şimdi iki yönü var o meselenin. Birisi kameranın şifresini değiştirmeyen, kutusundan çıktığı şifreyle bırakanlar.
Doğru.
Bir de açığı olan kameralar. Açığı yamamayan firmalar. Yamamayan kullanıcılar, yamamayan firmalar. Şimdi kimin zaman kullanıcı da suç. Güvenlik firmware güncellemesi çıkmış, adam uygulamamış. Ama kimi zaman da firma da suç. Çünkü mesela ben örnek vereyim kendim. Foscam. Hı hı. Çok ucuz olduğu için çok fazla konuşulan bir kamera markası. Adamlar bir modeli güvenlik açığını yamamamak, uğraşmamak için modeli kaldırdılar. Şu anda sitelerinde yanılmıyorsam 8909'du. Yok. Öyle bir model yok. Support'ta, maport'ta yok. Adamlar şeyi de yapamıyorsun. Yani şimdiye kadar çıkmış olan firmware güncellemesini de alamıyorsun. Adam yamamamak için güvenlik açığını, mühendis falan çalıştırmamak için ürünü kaldırmayı, unutmayı seçti. Böyle dandik dandik firmalar bunlar. Hani alttan almayacağım. Kesin ben 3 tane, 4 tane Foxcam sahibiyim. Çok rahat konuşabilirim bu konuda kardeşim. 5 para etmez çamur gibi bir ürün. Ha niye aldın? Ucuz. Ucuz olduğu için alıyorsun işte. Herkes ucuz olduğu için alıyor. Ha bunu söylüyorum çünkü biz daha önce pahalı kameralar incelediğimizde sanki babasının malıymış gibi bize bu Foxcam'ları falan savunan arkadaşlar vardı. O arkadaşlar nerede merak
ya,
ediyorum. O
genel olarak işte ucuz etin yahnisi denir ya. Her türlü hizmette, üründe.
Öyle bu böyle. Ama işte Hamdi benim anlamadığım şey şu. Kardeşim hani neye kullanıyor musun? Hayır. Niye deli gibi savunuyorsun? Elinde doğru. Ucuz olmasından başka hiçbir parametre yok. İnadına şey iddia ediyorsun. 700 liralık TP-Link'in kamerasıyla aynı olduğunu iddia ediyorsun. Aynı.
Evet.
Yani getireyim de koyayım yan yana aynı.
Fiziki olarak kamera aynı olsa bile öyle bir şey olduğunu farsay. İçindeki TP-Link alıyor onun yazılımını değiştirse zaten bitti. Onu da mesela aynı kamera olsun yani, fiziki olarak. Birinin yazılımı farklı olsa onda olmaz o sorun. Diğerinde olabilir.
Ya işte D-Link'i var, TP-Link'i var, başka bir sürü markası var. Sonuçta Murat bak ben geçenlerde bu kamera açıklarıyla uğraşırken şu siteyi buldum. Adamlar bu kameralardaki açıkları buluyorlar. Yapımcısına bildiriyorlar. Hmm. Sonra da şeyin logunu tutuyor.
Düzeldi mi düzelmedi mi?
Şeyde açık olarak internette diyor ki işte uyduruyorum şimdi 11 Kasım 2014 Foscam'a diyor haber verildi. İşte 12 çok Kasım iyi. 2014 Foscam'dan diyor yanıt geldi. Böyle böyle şey yapıyor. Sonra da diyor ki işte 26 Kasım 2014 firmware update'i çıktı falan. Adam böyle bütün markalar için kayıtlarını tutup yayınlamış. Bakıyorsun D-Link'le olan yazışmasına bakıyorsun adamın. D-Link ilgileniyor işte şu mu detay soruyor falan filan. Ve şey veriyor tarih veriyor. Bilmem ne tarihinde şu güncelleme çıkacaktır diyor. Yani mesela yine konusu olduğu için çok da üzerine gitmek istemiyorum ama hani Foscam'la olan görüşmeye bakıyorsun. Foscam şey diyor adamlara hani siz bunu nereden buldunuz? İşte var mı böyle bir şey bilmem ne bizde böyle bir kamera var mı falan. Dalga geçer gibi çocukça yanımda.
Bu arada Foscam...
o yüzden onunki 100 dolarken öbürününki 350 dolar işte.
Foscam'ın Türkiye'de temsilcisi vermiş bir açıklama yapmış bununla ilgili sormuş Hürriyet. Diyor ki 2011'den bu yana Türkiye'de 4000 tane Foscam satmışlar abi.
Bende de var işte 2-3 tane.
Evet.
2-3'ten fazla.
Bulutta yedekleme servislerinin şifreleri kırıldığında kameraların canlı görüntü hesaplarına da ulaşabilir demişler. Normal şartlarda kameraların canlı yayınlarına ulaşılması çok zormuş.
İşte şifreleri kırılınca diyor ama yani kullanıcı... Ya orada şey de biraz adamlar da haklı. Kullanıcılar da ciddi şifre vermiyorlar da eminim.
Adamın şifresi 1 2 3 4 5 ise
öyledir yani.
Şey ne yapsın? Foscam ne yapsın? IBM ne yapsın? Cisco ne yapsın?
Tabii.
Ama işte o işin başka boyutları da var.
Yani şey de ilginç bir yandan. Bu devlet hani her yere kamera yerleştiriyor. İşte gizliliğimiz ne olacak diyorsun. Sonra kendi evine kurduğun kamerayı yeterince güvenli hale getirmiyorsun. Millet değil seni mi? Rahat rahat evet. izliyor. Bu da ayrı bir işin. Ne denir sorunlu yani.
Valla kameralar şimdi eve konuyor. Genelde hepiniz çok iyi biliyorsunuz işte çocuk
için
nedeniyle. Hı
hı. Bakıcı için desek bakıcı daha doğru.
İşte öyle de ben öyle söylemek istemedim. O nedenle konuyor. Bunu yapan benim gibi adamlar kendileri işte alıp IP kameraları getirip kuruyor. Ya da anlamıyorsan firma var gelip kuran evine. Kimisi de IP kamerayla, ben kablosuz olsun diye IP kameralarla uğraştım. Kimisi de normal kablo kuruyor, hat çektiriyor, kayıt cihazı koyuyor içeriye, evin içine falan filan. Ya büyük risk tabii ki. Senin evini 24 saat çeken bir kamera ve bu kameralarda şey diye bir olay yok. Kırmızı, hani birisi baktığında kırmızı bir LED yanmıyor üzerinde. O kırmızı LED hep yanıyor.
Çünkü zaten power sürekli LED. Çekiyor çünkü. Yani.
Power LED o çünkü.
Doğru.
Ya şey bu riski bilerek alacaksın ve gerekli önlemlerini elinden geldiğince alacaksın.
Ben işte şey bazıları ifade vermiş işte ben banyoya girince ışığı yanıyordu diye ifade veren kadın var. Yani kapalı
banyoda mı kamera varmış?
Banyoya giderken.
Arkadaş yani şansımızı da zorlamıyorum. Banyoya niye kamera koyuyorsun kardeşim?
Çok değerli eşyaları
saklıyordur belki. Zaten rutubetten bozulur.
Ya değil mi?
Ya o Murat şeyden olabilir. Motion detektör falan varsa.
Bilmiyorum.
Değil mi?
Uzmanların
hareketi algılayıp kayda geçiyordur. O da şey zannediyor. Dışarıdan biri geldi falan.
Abi banyoya kamera koymanın şeyi yok. Özrü yok. Onun özrü o hanım yok, hiç evet. Kusura bakmasın. Yani onu, o neyin kafasını yaşıyorsa onu anlatsın bize.
Uzmanların tavsiyesi şu. Kameranızı hani şeyden çekin. Hani kullanmadığınız zaman peşinden elektriğini çekin diye şey yapmışlar.
Ya Murat öyle o zaman da işte söktak yalama oluyor.
Yani sonuçta düzgün markaları tercih edeceksin ve şifrene dikkat edeceksin bu işin.
Düzgün markalara güncelleme ve
onlara da dikkat edeceksin.
Güncelleme şeyinden tercih ediyorsun, nedeniyle tercih ediyorsun. Çünkü düzgün markaların optik olarak falan uyduruk ürünleri de olabiliyor. Ama temel konfigürasyonda senin görevin. Eğer sen kurmuyorsan bile kurdurduğun firmaya ya da şahsa doğru soruları soracaksın. Doğru. Şimdi mesela şöyle bir güvenlik açığı da var. Sen anlamıyorsun bu işten ya da uğraşmak istemiyorsun. Veriyorsun 1500-2000 lira. Gelip senin evini donatıyorlar kameralarla. Sonra da bu kameralar adamların serverıyla konuşuyor.
Doğru.
Sana kendi serverlarından bir username, şifre veriyorlar. Kullanıcı adı şifre veriyorlar. Sen o buradan işte ne güzel diyorsun bulut üzerinden hani telefondan Commodore 64'ten bir şeyden her yerden bakıyorsun kameralara. İyi güzel de bu kameralara başka kimler bakabiliyor?
Değil mi?
O ofiste, o güvenlik firmasının ofisinde yoksa parti mi var bütün gün? Oo, bütün kameralar açık bakalım. Ayşe Hanım ne yapıyor bugün de yine parti yapıyor mu evinde? Bakılıyor mu acaba?
Değil mi? Bilemezsin ki. Nereden
bunun diyeyim? Yanıtı yok. Ya, kimse sormuyor ama o yüzden de biraz da yanıtı yok.
Doğru.
Ya da sorsan da zaten yanıt şey olacak. Hani bu Doğu Bank'ın garantisi sistemi vardır ya. Abi bunun garantisi biziz.
Evet.
20 yıllık firmayız bizi. Herkes burada tanır falan. Sonra çıkarsın kapıdan geri dönersin seni tanımaz herif. Şey ders abi biz mi vermiştik bu malı der. Demin bunun garantisi biziz diyen herif. Orada da ne diyecek? Abi bakmıyoruz vallahi bakmıyoruz. Benim evin kameraları da buraya bağlı diyecektir. Klasik.
Klasik.
Ya işte kameraların keşke Murat üzerinde aslında fiziksel bir kapak olsa.
Evet.
Kapatabileceğin.
Doğru.
Öyle bir şey yok hiçbirinde. Ya yani benim gördüğüm hiçbirinde yok. Hamdi'nin dediği gibi fiş falan çekiliyor. O da işin esprisini bozuyor.
Öyle.
Ya da işte eğer hareket dedektörünü falan aktifleştirdiysen öyle çektin mi mektin mi iş bozuluyor.
Evet dikkatli olun. Kötü ürünü almayın. Şifrelerinizi de
şifrelerinizi seçin. Falan adam gibi koyun.
Fişleriniz başka bir şeyle aynı olmasın.
Güncellemelere dikkat. Evet, evet. Çünkü bu bahsettiğimiz güvenlik açıkları güncel yapamıyor. Şeyle şifreyle falan
doğru.
Şey olmuyor. Düzelmiyor. Update
gelecek. Evet doğru.
Neyse işte.
PSN yine hack kurbanı olmuş.
PSN'in dramı.
Bu bugün çıktı. Böyle bir şaya var.
Çok taze bir haber değil mi?
Öyle. Daha sırf PSN değil. Windows Live şifreleri falan her şey içinde deniyor. Ama işte bilmiyoruz. Şimdi bu kıran grup diyor ki 7 milyon toplam diyor 7 milyonlu kullanıcılık bilgi ele geçirdik diyor. Bunun içinde Facebook da var, PSN de var, Origin de var, Twitter, Windows Live. Yani böyle hazine sandığı bulmuşlar gibi bir şey. Ne kadar doğru bilinmiyor tabii. Bu güvenlik saldırısını yapan diyeyim grup ilk başta şey demiş biz bunu sadece hani bu güvenlik açıklarını göstermek için yapıyoruz kullanıcı bilgilerini vermeyeceğiz demişler. Hı hı. Fakat dalga geçildiği için inanılmadığı için bu sefer onları da sızdırmaya başlamışlar falan. Hı. Yani özetle şifre değiştirme zamanı.
Evet.
Ama her hafta şifre değiştiriyoruz abi böyle.
Ya ben Hamdi artık şey düşünmeye başladım. Bugün aylık olarak düzenli değiştirme. Hı. Yani bu demirbaşları Facebook, Windows Live, Steam belki. Hı. Gerçi bu arada farkındaysanız Steam şaşırtıcı derecede güvenli. Yani güvenli dediğim şu ana kadar olaya adı karışmadı. O ilginç bir durum.
Bir kere kredi kartlarını çaldırdı bir kere.
Evet ama kullanıcı adı şifre konusunda Steam pek şifre değiştirtmiyor. Gerekmiyor yani. Yani Origin'idir, Steam'idir, Microsoft Live'ıdır galiba. Belki de hani böyle ayın ilk günü falan kendine bir gün düzenleyeceksin.
Ama bütün gününü de alır ha. Yani
bir, tabii ki. Bir gün Xbox'a falan girmek o şifreyi tekrar tek tek harf harf. Yani. Bir de millete diyoruz ki karışık şifre kendine oluştur. Adam sonra o şifreyi tek tek girerken, harf harf girerken küfürü basacak.
Evet.
Kendi güvenliği için ama ne yapacaksın?
Önümüzdeki 30 yıl içinde Alzheimer azalacakmış bu yüzden. İnsanlar ezberlemeye çalışıyor, kafayı çalıştırıyorlar.
Abi yok, biyometrik olacak bir şekilde. Parmak izi, göz, tarifası.
O kameralar falan aslında görsel olarak seni... Şey, ama onları da işte yanıltıyorsun bu sefer.
Sakal bırakıyorsun, kamera tanımıyor.
Öyle dertler oluyor veya senin resmini gösteriyor, tanıyor falan. Yani böyle.
Doğru, doğru. Bak ben o resim işini hiç düşünmemiştim ya.
Öyle de oluyor. Şimdi notebookların kameraları da hani yüzünü görünce açılıyor ya.
Telefonlar da yapıyor. Fotoğraf gösterecek.
Fotoğrafını gösterecek.
Tanıyor değil mi?
Tanıyor tabii.
Ben bunu hiç düşünmemiştim. Gerçi onu mesela şöyle kullanabilirsin. Michael Jackson'ın bir fotoğrafını cüzdanına koyacaksın. Her yerde onu kullanacaksın mesela. Hani çünkü şöyle adamlar var. Mesela bu anne kızlık soyadı var ya. Adam bir kendine bir uyduruk bir soyadı belirlemiş. Ama onu kullanıyor yıllardır. Kendi anne kızlık soyadını kullanmıyor. Onu kullanıyor yıllardır. Öyle bir dünya kurmuş kendisine.
Hani ama onu, işte her yerde onu kullanınca bu sefer o gerçek oluyor. Yani gerçek anne kızlık soyadının bir anlamı kalmıyor.
Doğru, doğru, doğru, doğru.
O da çalınınca bu sefer doğru. Gene giden
ama gider. Benim söylediğim bak bu yöntem güzel. Ben bunu kullanacağım. Bir tane bir
Zübizarettan'ın
bir fotoğrafını bulayım. Onu onunla şey yapacağım ben login olacağım. Ya bu şifre işinin artık çözülmesi lazım. Görüyorsunuz ki
olmuyor.
Olmuyor. E kardeşim bak ne kadar büyük şeylerin isimleri. Origin, PSN, Facebook, Windows Live ne kaldı zaten? En baba şeyler, servisler. Ben bunların da şifresini her ay değiştiririm ama bir günüm bununla geçecek. Bir de en zoru da şifre bulmak.
Değil mi?
Hani LastPass'ten falan oradan bilgisayarda yaptırıyorsun ama onu nasıl PSN'e gireceksin? Elle tutup da PlayStation'da elle girmen gerekiyor. Bir de ona böyle çılgın şifre oluşturtuyorsun. Hani güzel büyük harf, küçük harf, ünlem, çizgi falan.
Evet.
Sonra Xbox'a girerken hayattan soğuyorsun.
Bir de bak bir sonraki haberde bununla ilgili zaten. Şu LastPass tarzı manager yazılımlarına saldırıyorlarmış şu anda.
Tabii direkt hedef haline geliyor bunlar.
Öyle bir Citadel diye bir yeni bir yeni kötü niyetli yazılım çıkmış. Malware. Şeyi kontrol ediyormuş direkt. Kullanıcı sisteminde mesela KeePass benim bildiğim yanılmıyorsam open source. Yanılıyorsam özür dilerim. Bir şifre yöneticisi.
Password
o var
safe
mı? Ona login oluyor mu kullanıcı? Bunu kontrol ediyormuş. Çünkü akıllı hamle ya bir vuruşta
hepsini alıyorsun.
Adamın şimdi bütün yaşamını alacaksın.
Tabii.
Onu kırmaya çalışıyormuş. Zaten biliyorsunuz şifre yöneticilerinin en kötü yanı tek bir şifreye bütün dünyanı bağlamış olman.
Doğru.
LastPass'te de aynı şekilde. LastPass şifrenin arkasında bütün dünyan gizli. Hatta LastPass'te mesela not yazma bölümü falan var. Çok gizli bir not yazıyorsun. Onu LastPass'e saklayabiliyorsun şifrenin arkasına falan.
Hı hı.
İşte o senin tek şifren girildi mi açıldı hepsi önlerine. Ama şifre yöneticisiz de olmuyor onu da söyleyeyim.
İşte artık bu kadar şifre olmuyor. Olunca bir de ayda bir değiştirme falan olunca mümkün değil.
Tabii olmuyor.
Evet.
Artık aklımda tutamıyorum.
Google Turing ödülüne desteğini arttırmış.
Hem de ciddi miktarda.
4 katına çıkarmış. Eskiden destekleyenler arasındayken şimdi tamamen desteği kendi vermeye başlamış. $1 milyon. Turing ödülleri de bilgisayar ödülleri yani bilgisayarın Nobel'i diyeceğimiz
İngiliz Alan Turing'in adına verilen bir ödül.
Hani karşılaştırma olması açısından söyleyeyim. Gerçek Nobel ödülleri de yaklaşık 1 milyon dolar karşılığında yani. Gerçekten bilgisayarın Nobel ödülü olacak.
Evet.
Zaten veriliyormuş aslında çok eskiden beri ama işte biraz şey ne denir?
250 bin dolarmış.
Gene o da Google'ın desteğiyle. Ondan önce belki daha da azdır. Google çünkü 2006'da mı ne başlamış bunu desteklemeye?
Evet. 1966'dan beri Turing ödülleri bilgisayar alanındaki büyük ve kalıcı
gelişmelere
veriliyor. Şeylere, kalıcı özellikteki gelişmelere bakalım. Sunuluyor. Artık 1 milyon dolar gibi gayet ciddi bir hediye.
2014'ün ödülünü 2015'in ilk aylarında açıklayacaklarmış. Herhalde biz de gene açıklanınca gündeme alırız.
Evet.
Bu arada Reddit'in CEO'su istifa etti, işi bıraktı. Yishan Wong.
Yorgunluktan.
Evet, aynen öyle. Yıpranmaktan diyelim.
Çünkü adamın zaten hani beraberinde çalıştığı işte koçları falan varmış.
Evet.
Hepsi demişler ki sen aşırı yıprandın. Böyle, bunun böyle olmaması lazım. Hani tamam iş yapıyorsun da bu kadar olmaması lazım şeklinde öneriyi şey getirmiş, uyarı yapmışlar. O da bir daha mı geleceğim?
Abi inandınız mı siz böyle bir şey olur mu? Yani
olur ya.
Abi yani 2,5 yıldır çalışıyormuş. Ne yaptırıyorlar bu adama? Yani Reddit nasıl bir yer ki adam bu kadar yıpranıyor?
Stresli bir yer demek ki. Ya şimdi bizde de oyuncu hanım kız hani işi olan oyunculuğu yaptığı halde yıprandım dedi, çekti gitti.
Ama abi hani onların böyle set şeyleri, şartları falan çok ağır
abi hakikaten. Abi onunla birlikte çalışan başka bir sürü kişi var. Bir tek o mu yıprandı?
Tabii canım o yok şimdi, o konuda haklısın da.
Bu abimiz de demek ki yıpranmış olabilir. Ben saygı duydum, kıskandım. Sonuçta bir de şu var. Parayı kazanıyorsun, harcayamıyorsan kazanmanın anlamı ne? Bu abi şimdi güzel bir bankada birikimle emekliye ayrıldı.
Tabii.
Şimdi ezecek o parayı.
3 ay sonra yeni bir yerde başlar.
Reddit Plus diye açar o da.
Yine bir hack haberi bu sefer bizden. Hack değil de bizim bu sefer bizimkilerin beceriksizliği.
Evet.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde bu sefer TCNO öğrenirken senin adres bilgilerin de sayfanın kodlarında gözüküyordu. Yani ben senin TCNO'nu bilip bir sorgu yaptığım zaman adresimi sayfanın alıyordum. Kaynak kodundan adresini de alıyordum.
Bu ekşi sözlükte çıktı.
Ve gerçek.
Ve gerçek oldu da onaylandı orada. Hani hemen kaldırdı adam tekrar. Evet, başına bir bela gelmesin yöntemi, falan
evet,
diye.
Evet okudum, uyguladım, çalıştı gerçekten.
Şimdi rezillik çünkü TC kimlik numarası Türkiye'de hiç gizli olmadı. İşte şahıs firması kurduysan vergi numarası yerine onu yazıyorsun mesela. Her iş yaptığın adama, fatura kestiğin adama TC kimlik numaranı veriyorsun.
Kargoya veriyorsun sürekli.
Kargocu geliyor.
Belki
evet.
Belki de gizli olması gerekmiyor abi bilmiyorum. Yani
hani
abi,
Amerika'da ama mesela Social Security Number gizli. Niye? Vermiyorsun kimseye.
Hani şimdi orada gidip bizzat yaşamadım ama hani televizyonda dizilerde gördüğümüzde hemen sorarlar. Sosyal güvenlik numaranı söyledi. Adam da söyler hani bizim kargocunun sorduğu gibi.
Ya ben diziyle bir şey yapmak, yorum yapmak istemiyorum da. Sosyal güvenlik numarası Amerika'da kişisel bir bilgi, gizli bir bilgi. Sağa sola verilmeyen bir bilgi. Bizde de TC kimlik hiçbir zaman böyle olmadı. Her zaman ortaya saçıldı. Aslına bakarsanız TC kimlik numarası ilk başta bir de biliyorsunuz bu numarayı öğrenmek siteleri vardı. Biz zamanında o sitelerden eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızın TC kimlik numaralarını öğreniyorduk. Çünkü adamın annesini, babasının adını biliyorsun. Doğduğu yeri tahmin edebiliyorsun. Genelde İstanbul'dayız, İstanbul işte. Adam, bir sürü arkadaşımızın TC kimlik numarasını bulduk. Böyle şaka yapmak için, dalga geçmek için aldık kendisine yolladık falan. Her şeyle skandal olarak ilerledi bu sistem. Şimdi de bu çıktı. Ne mecburiyetin var ki sana senin ev adresinin ya, kabak gibi görülmesinin?
Şu var, hani atıyorum senin yurt içi kargoya verdin kimlik numaranı, TCNO'nu. Onlar çaldırsa dersin ki kardeşim ne yapıyorsunuz da devlet yani bu herkesten kaçır yani koru. Zaten devlette olacak o numara.
Evet.
Ve onlar koruyamıyor seni.
Ve sadece öyle, bu değildir. Öyle. Yani bu Gümrük Bakanlığı'nda çıkmış da diğer yerlerde kim bilir neler vardır.
Tabii canım. Sonuçta kargo firmasıyla çalışıyorsun. Kargo firmasıyla devamlı çalışıyorsan, iş yerin varsa yakınlarda bir yerde, her gün öyle kargo götürmeye getirmeye başladıysan, kargo firması bir süre sonra şube sana şey diyor. Abi sen nüfus kağıdının fotokopisini bıraksana bize diyor.
O iyice rezalet.
Çünkü orada bir dosyaya koyuyorlar onu. Hani sen nasıl olsa her gün getirip götürüyorsun ya, devamlı senden tutup da TC kimlik yazmıyor. Bir süre sonra zaten abi oluyorsun. Beyefendilikten çıkıp abiye dönüşüyorsun. Abi getirdin mi falan, koy şuraya falan olmaya başlıyor. Nasıl olsa bilgileri bizde var abinin oluyor. Ama o klasör kimlerin eline geçiyor? Kimlerin tabii elinden geçiyor? Bunun hiçbir zaman garantisi yok. Şimdi benim hosting firmam benim kredi kartımdan para çekmek için benim nüfus kağıdımın, kredi kartımın fotokopisini istiyor benden. Anne kızlık soyadını istiyor. Bağırdım açıkçası, anne kızlık soyadını vermedim. Bu bilgi dedim çünkü benden para çek. Yapmak istediğin şey şu, benden para çekmek. Bunun için anne kızlık soyadı bu sürecin hiçbir yerinde gerekmiyor. Vermiyorum dedim, hiçbir şey de diyemediler.
Abi zaten orada ilginç olan şey, hosting firmasının online işleri ya. Bunlar hep online gider yani ya, telefonda.
O benim hosting firmasının kendi beceriksizliği. Hatta yani. Ya, pazartesi günü yine mega bir kavga olacak. Hatta pazartesi günü Dark Hardware yok olabilir. Geri gelir sonra. Çünkü geçen ay delirttiler beni yine bu ödeme şeyine. Bugün yine parayı çekememişler. Benim kredi kartımda sorun yok. Kendileri bir şekilde aptalca muhasebe sistemleri nedeniyle para çekemiyorlar karttan. Yine kavgasını yapacağız. Bu sefer şey diyeceğim yani, kapatın sunucuları diyeceğim. Yani. Yeter artık, böyle saçma sapan bir şey olmaz. Neyse, dağıtmayalım. İşte bu nüfus kağıdı nereye gidiyor? Bu nüfus kağıdı bilgileri neler oluyor? Şeyler var biliyorsunuz, bazı firmalar, küçük bilgisayar firması. Sen mesela bir anakart, bir işlemci aldın. O firmada Türkiye dağıtıcısı büyük firmalardan mesela DataGate'den, Arena'dan mal alıyor. O firmaların şu imkanı var. Doğrudan senin kartından DataGate'e çektirtiyor parayı. Kendisi kar marjını da koyuyor. Hı hı. Ama direkt tahsilatı senin kredi kartından işte DataGate, Arena, Logosoft, Türkiye'nin en büyük işte İthalatçıları bunlar çekebiliyor. O durumda onu yapabilmek için senin kredi kartının önlü arkalı fotokopisi çekiliyor, nüfus kağıdı falan, her şey gidiyor. Nereye gidiyor bunlar? Faks çekiliyor. O faksın karşısında kim duruyor öbür tarafta? Benim merak ettiğim şey bu. Acaba o faksın karşısında birileri, şirkette çalışan stajyerler durup da dalga mı geçiyor? Ha herifin tipe bak falan diye. Yani o kredi kartı bilgileri akşam eve mi gidiyor?
Her şey oluyor olabilir.
Doğru.
Vallahi Hamdi, şimdiye kadar artık günümüzde şifre geldi. Şifre olayı yokken kredi kartlarında, yani şimdi 1 milyon tane düzgün çalışan yanında 3000 tane, 300 tanedir benim söylediğim kötüler. Kimse üzerine alınmasın ama firmalardaki kasiyerlerden çıkıyordu o kart bilgileri. Onu da söyleyeyim. Adam bir kopyasını da kendine çekiyordu, yazdırıyordu kartı çekerken. Ya şimdi şifre çıktı. Artık bir kartın bilgilerini ele geçirsen bile şifre olmadığı için direkt eskisi gibi boşaltılamıyor içi. Ama işte sorun.
Evet. Facebook'tan bir haber. Facebook at work üstüne çalışıyorlar. Yetmedi her yerde oldukları.
Yalnız o habere ben bayıldım. Adam diyor ki zaten iş yerinde bütün gün bakıyorlar. Şimdi resmin.
Ya evet. Ama şey yapmak istiyor. Şimdi iş hayatınla hani özel hayatını ayırmak istiyorsun. Facebook'ta biraz bunlar birbirine girebiliyor. Eğer hani listelerini düzgün yönetemiyorsan. Yani şu anda hani doğru listelere ayırırsan idare edersin bir şekil. Ama Facebook bunu tam anlamıyla şey yapmak istiyor. Bir tanesi bu LinkedIn gibi olacak sanırım. Belki hatta LinkedIn'i buna direkt birleştirirler. Bilmiyorum ne yapacaklar. Zaten o da Facebook'tu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam satın almıştı.
Neyi?
Yok.
LinkedIn Facebook değil
yok,
mi?
Yok yok.
Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Sen yanlış hatırlıyorsun.
Tamam, o zaman ona vardı. Rakip olarak bir şey çıkaracaklar. Direkt iş ilişkileri, iş sosyal ağı diyelim.
Bakalım evet, nasıl bir şey yani olacak. Buradaki mesele şu. Senin kişisel Facebook'unla hiçbir alakası, ilişkisi olmayacak yeni bir platform. Yani logini mogini bile her şeyi farklı olacak. Karışmayacaklar ve oradan bilgi almayacak. sıfırdan bir platform, bilmiyorum.
Ya Facebook'un herhalde ilk başından beri sıkıntısı zaten iş yaşamı, arkadaşlık falan hepsi çorba olmuş durumda.
Evet.
Bir listeler diye bir şey var ama o listeleri kullanmak eziyetten başka şey değil. Hiçbir şey çözmüyor. Dolayısıyla Facebook karıştırdı.
Doğru.
Her şeyi. Şimdi adamla şey yapıyorsun, iş yapıyorsun. Adamla tamamıyla bir profesyonel ilişkin var. Sonra adam bakıyorsun işte giymiş şey, slip mayosunu giymiş bilmem ne şeyinde sahilinden sana resmini yolluyor.
Ayağının fotoğrafını.
Ya biz şimdi Ahmet abiyi hiç böyle tanımamıştık. Oluyor. O beni rahatsız ediyor açıkçası. Ben hakikaten iş dünyasında ayrılsın. Aynı şekilde şey de beni çok rahatsız ediyor. LinkedIn'desin. LinkedIn'de de insanlarla hep profesyonel ilişkin var. Network işte şöyle böyle endorsement falan geliyor. Sonra bakıyorsun adam orada da yine mangal başında resmini yolluyor. Şey yerlerken mangalı. Vine klibini koyuyor. E şimdi Osman abi böyle canım. Biz böyle değildik ya. Bu ne şimdi? Şey altta çizgili pijama üstte atlet. Abi biz böyle çalışmıyorduk ki, hep seni takım elbiseyle biliyorduk biz. Bu nereden öyle çıktı şimdi? Ya bu Facebook'ta, LinkedIn'de çok nadir bu tür olaylar. Evet, genelde nadir. Böyle saçmalayan çok nadir oluyor. Ha ama oluyor.
Oluyor.
Evet. Oluyor nadir. Ama Facebook'ta hiçbir arada belirsizlik olmadığı için.
Doğru.
Ve Facebook'ta bizim özelimizde insanların iş yaşamı var, aile yaşamı var. Bir de bizim okuyucular var. Biz yani okuyucularımızı ekledik. Eskiden beri ekledik. Ama bir de bu üçüncü bir küme yarattı. Ve onların da yarattığı bir baskı var. Şimdi bir sen de içinden, şimdi bizim okuyucularla söyleyeceğini unutma lütfen. Okuyucularla paylaşımımız teknoloji, teknoseyir. İşte belki benim için işte Dark Hardware falan. Teknoloji ama paylaştım. Bilgisayar paylaşımımız. Sen onun dışında özelinde bir şey yapıyorsun. Ve sonra ne oluyor? İşte biz sizi böyle tanımamıştık oluyor. Hmm. Falan.
Ve ne giriyor hayatına? Arkadaşların arkadaşları giriyor.
O şey ama arkadaşların arkadaşları.
Yani bir sen dedin ya üçüncü boyut yaratıyor. Bir de dört yaratıyor aslında ya da 3.5 diyelim hadi.
Valla tiyatro yazarı Bertolt Brecht'in bir sözü var. Hell is other people diye. Evet. Cehennem başkalarıdır diye. Facebook bunu çok iyi yaşatıyor.
Evet.
Ya sen arkadaşlarını seçmişsin, hayatına katmışsın ama onların arkadaşlarını sen seçmemişsin ve her zaman yıldızın barışıyor olmuyor onlarla.
Tabii.
Bazen yandım Allah diye kendini balkondan atasın geliyor.
Tabii. Evet.
Benim hayalimdeki Facebook'ta arkadaşlarımın arkadaşları yok. Yani benim onları görmeyeceğim bir Facebook hayal ediyorum, yapamıyorum.
Evet. WhatsApp'tan devam edelim. Android sürümüne şifreleme desteği geldi.
Evet, end to end. Yani WhatsApp'ın sunucusu da mesajı şifreli görüyor, okuyamıyor. Sen yazıyorsun, sende şifreleniyor mesaj, şifreli gidiyor, senin arkadaşının makinesinde açılıyor. Şu anda sadece Android'de, iOS ve Windows Phone'a.
Yani araya dalan kimse bir şekilde şifreyi çözemiyor. Bu şifreli şeyin özelliği o zaten.
Şifreli paket.
Yani şeyler de şifreli. Bu Facebook'un Messenger'ı vesairesi de şifreli gidiyor ama arada sunucudan evet, geçtiği
demek
için.
Demek ki o kripto mekanizması NSA'dan onayı aldı sonunda.
Hükümetlerin bütün dünyada en gıcık olduğu şey şifreli. Biz mesajlaşma, iletişim.
Ama işte bak hani hep her gündemde neredeyse ben söylüyorum. Firmalar buraya şimdi yatırım yapmaya başladı. İşte Google'la Apple bu alanda geliştirmeler yapıyor. Hep evet. Privacy işte gizlilik falan.
Siz şey
WhatsApp da ona katılan şeylerden biri.
Bir Amerikan firması NSA'ya rağmen bir iş yapabilir mi sizce?
Yapamaz canım. Bütün yüzden şeyler döküldü
ortaya. Şöyle olabilir. NSA'ya rağmen bir iş yapamaz ama şunu da düşünün. Eğer piyasa şartları seni buna zorluyorsa hiçbir firma da NSA veya devlet tanımaz. Yani orada da baskı olur üzerinde.
Tanıtırlar.
Neydi geçen hafta mı söylemiştik? Sonları BlackBerry gibi olur.
Ha, değil mi?
Öyle evet, bir şey
ne
değil
mi? Güzel resim evet, sallamıştı adam.
Tehdit etmiş. Yalnız şu var. Yine de NSA bunu her halükarda kırabilecekse şifreli olması şifresiz olmasından iyidir. Çünkü öbür türlü çoluk çocuğun eline geçiyor.
Evet. Aynen.
Hiç olmazsa zaten NSA'den kaçış yok. Ben diyorum ya yani...
Komşunun çocuğundan kaçalım.
Komşunun çocuğundan yakalanmayalım. Çünkü düz yazı olabilecek internetteki en kötü şey.
Aynen.
Düz yazı halinde aktarılan her şeyi çok ilkel teknolojilerle o iletişim akışının içinden cımbızla tutup çekebiliyorsun.
Doğru.
Kilit kelimeler veriyorsun. Sonra da alıyorsun. Şifreli olsun da bari hiç olmazsa hani diyeyim ki ya tamam hani şey oldu.
Elimizden geleni
yaptık. Beni de NSA kırdı ya kardeşim diyeyim yani. Karşı komşunun çocuğu değil de NSA benim peşimde diyeyim.
Evet. Hani. Ortamlarda hava at. doğru.
NSA'yı nasıl olsa kıracak. Sana bir de özel kafayı taksa. Hani ben bazen şu güvenlik şeylerinde diyorum ya James Bond gibi bir adam sana kafayı takarsa zaten şansın yok. Hmm. O hesap. NSA sana kafayı takarsa zaten herif evine girecek, laptopuna çip koyacak. Yani şey, o fotoğrafı ben unutamıyorum adamların o routerları mı ne söküp yani, içine parça koyuyorlar.
Adam seni de sökebilir. Hani kafana silah dayar.
Yani ya o ayrı kulvar. Senin kafana odunu vurup şifreyi zaten alır. Telefonu çalar. Ne olacak?
Ne olacak? Doğru. Telefonda her şeyimiz var. Doğru.
İçinde WhatsApp'ı aç. Eski yazışmalar kabak gibi duruyor içinde. Evet. Ben şeye şifre mifre de koymuyorum telefona.
İyi.
Onu da söyleyeyim. Hayır, o da sorun. Şimdi evli olan arkadaşlar çok iyi anlayacaktır benim ne demek istediğimi. O da sorun. O da sorun. Koymasan da sorun. Koysan da sorun.
Evet, hanım NSA'den daha büyük bir tehdit.
Öncelikli tehdit.
Corning Gorilla Glass 4'ü hazırlıyor.
Yenisi geliyor. Bu sefer kırılmaya karşı da daha güçlendirildiği belirtiliyor.
İnşallah.
İki katı. İnşallah. Değil mi Hamdi?
Öyle evet. Rakiplerine göre iki katı daha güçlü olacakmış ama tabii bu kendi iddiaları bilemeyiz.
İnceliği de inceliyor ama mukavemeti artıyor. Şimdi Gorilla Glass biliyorsunuz aslında iddiası çizilmeye dayanıklı olmak. Kırılmaya Doğru. dayanıklı olmak değil. Sertleştirilmiş şeyler kırılmaya da aslında eğilimli. Gevrek oluyor çünkü.
Hmm.
Burada ama kırılmaya odaklanmışlar. Hmm. Çünkü kullanıcıların en büyük derdinin düşen telefonların kırılması olduğunu fark etmiş onlar da. Kırılmaya mukavemet artmış. Gorilla Glass 4. 3 her yere girdi. Şimdi sıra 4'te. Hadi bakalım.
İyi bakalım. Bir tehdit de şeyden geldi bu hafta. Uber yöneticisinden gazetecilere gözdağı.
Uber zaten böyle agresif bir firma.
Evet.
Böyle
sorun bir firma.
Rakiplerine yaptığı böyle pis, ne denir, bel altı vuruşlardan biri.
Evet.
Evet.
Önce ne olduğunu söyleyeyim. Belki hani bilmeyenler vardır. Korsan taksi uygulaması değil mi? Amerika'daki.
Yani şu...
Korsan da demeyelim de ama temelde o yani.
Evet. Yasal korsan taksicilik. Evet. Sen taksi arabanla taksicilik yapıyorsun. İşte Uber'de aracı oluyor.
Parayı Uber'e ödüyorsun değil mi? O senin hesabında evet, birikiyor. Evet. Ay sonunda ödeniyor falan sana.
Sen arabanla taksicilik yapmaya karar veriyorsun.
Ya senin geçtiğin yerlerde yakında bir yere Uber gidecek biri varsa
yönlendiriyor.
Sen, evet, yazıyorsun oraya. O da seni yönlendiriyor. O elemanı alıp gidiyorsun.
Alıp
sen.
Gidiyorsun. Elden ele para değişmiyor. Uber üzerinden para akışı
Sonra
sağlanıyor.
Sonra senin yolcu seni notluyor, puan veriyor sana falan. Hani...
Ha, bir yandan da şeyi söyleyelim. Uber'in kendi arabaları da var. O ayrı bir servis. Hatta Türkiye'ye geldi galiba. Black. O da ayrı bir servis. Şimdi hani var diye çıkacaktır. Biz söylemiş olalım. Var. Ya işte Uber...
Ama ne yapıyordu şey. Uber?
Agresif bir firma. Rakiplerine de var. Lyft falan diye. Rakiplerinden taksi çağırıp gitmiyormuş falan.
Ekip hani kurmuş bunun için.
Şey
geçtiğimiz
olarak.
Aylarda bunun gündemde evet. konuşmuştuk.
Ya da arabaya binip kendi elemanı yolcu olarak binip şey propagandası yapıyormuş. Bak sen bu firmayı bırak bize gel. Daha iyi bizimki falan diye. Yolculuk boyunca kafasını yiyormuş.
Ne kadar adilik varsa.
Şoförün her pisliği yapıyorlar. Şimdi yeni bir pislikleri çıktı.
Evet, diyorlar ki hani bizimle aleyhimize haber yaparsanız biz de sizin peşinize düşeriz. Demişler.
Dedektif takarız peşinize. Bu konuda da 1 milyon dolara kadar para harcarız firma olarak demiş adam. Ama yani bir kapalı bir toplantıda.
Şimdi firma yöneticilerinden birisi geçmişte de böyle dedektiflik, araştırma falan maceraları, deneyimleri olan birisi böyle bir laf ediyor bir arkadaş arasında diyelim. Bu laf sızıyor. Diyor ki ya biz işte bizim aleyhimizde yazı yazan gazetecilere bedelini intikam alacağız. 1 milyon dolara kadar harcarız. İşte çocuğuyla, karısıyla şeyle uğraşırız. Hani bir şey buluruz.
Mutlaka. Pislik yaparız
bir utandıracak, yani. Utandıracak bir şey buluruz gibi bir laf ediyor. Bu laf arkadaş arasında ediliyor ama çıkıyor internete. Hatta bir bayan gazetecinin direkt hani ismiyle hedef alınıyor. Hmm. Biz onunla uğraşacağız diye falan. Sonra özürler dileniyor tahmin edeceğin gibi. Ya ben öyle demek istemiştim işte
firma
falan.
O açıklama yapıyor.
O hanımdan direkt özür dileniyor falan da.
Olan
ya
oldu.
İşte şey bu kaçıncı sabıka?
Evet.
Adam 1 milyon dolar harcarım diyor sırf benim hakkımda kötü yazan gazeteciyle uğraşmak için. İyice zorlaştı basının işi.
Doğru. Apple iOS 8 1.1'i çıkardı.
Hmm.
Çok önemli yenilikler yok. Daha çok eski cihazların hızlanması falan gibi şeyler eklemişler. iPad 2 ve iPhone 4S.
Optimizasyon.
Evet.
Esas şey ilginç. Yeni bir uygulama dükkanında ücretsiz uygulamaların ismi değişti.
Ücretsiz yazıyordu.
Evet. Şimdi indir diyor. Şey
İngilizcesinde get. İndir olmuş. Hı-hı. Free yerine. Galiba
kötü
şeyden,
bir imaj mı bırakıyormuş free?
Ya çünkü free diyorsun. Onun içinde oyun içi satın alma çıkıyor falan. Bir de şimdi uygulama geliştiriciler şöyle bir cinlik getirdiler. Free diyor. Hakikaten free indiriyorsun. Ama içinde para istiyor. Yani aslında indirdiğin demo.
Değil mi? Birinci level oynatıyor veya sana.
Evet. Ötesinde para istiyor. Ya da uygulama demo. İşte Network Scanner diye indiriyorsun. Hiçbir şeyi taradığı yok. Hı. Para verirsen tararım diyor. Bütün özellikleri açarım diyor. O haliyle hiçbir işe yaramıyor indirdiğin haliyle. Bunu önlemek için demek ki, yani önlemek için değil de üstünden sorumluluğu atmak için
tab anlamıyla oynuyor.
Free, bedava ya da ücretsiz ifadesini kaldırıp aslında şimdi Apple şöyle bir savunma da yapabilir. Yani biz özgür olarak düşünmüştük free'yi. İşte free yerine get demiş. Türkçe'de ne oldu? Kullanan arkadaşlar bildirsin. Ücretsiz yazıyordu. Ben onu hatırlıyorum. Onun yerine İndir mi yazıyor artık?
Herhalde.
Ya da nasıl bir eskiden beri indir mi yazıyordu? Ben ücretsiz yazdığını hatırlıyorum. Apple kullanıcısı arkadaşlar bize yorumlarda bir değişiklik var mı? Söylesinler lütfen.
IBM de e-posta ile ilgili bir atılım yapmak istiyor.
Bu aralar revaçta olan.
Evet. Google Inbox da yaptı. Mesela
Microsoft'un da var Clutter diye bir tane girişimi. IBM'de böyle bir şeye el atmış, öyle diyeyim.
Ya adamların derdi e-mail yağmuru altında eziliyoruz ya. Herkes buna bir çözüm getirmeye çalışıyor. Çünkü şu anda aynı Facebook'ta arkadaşımız, patronumuz, akrabamız birbirine karıştı. E-mail'de de önemli mailler,
bildirimler,
mailing listler, bildirimler, faturalar,
fırsatlar,
spam hepsi birbirine karıştı. Her filminde ne güzel. Kızı alıyorsun, install ediyorsun bilgisayara. Maillere bakıyor. Ya ben ayırdım diyor bunların. 250 tanesi diyor spam, 300 tanesi newsletter falan.
Bir yapay zeka lazım diyor.
Da öyle bir şey yok. Hani Scarlett Johansson'u install edebilme imkanımız olsa herkes ederdi herhalde. Yani.
Ama filmin şey. Sonu kötü gidiyordu.
Söyleme de izlemeyelim.
Spoiler yapmayalım.
Spoiler yapmayalım. Firmaların, ben Google'ın inbox'ını denedim.
Çok da bir numarası
yani
yok.
Öyle tabii sanki hayatınızı değiştirecek falan gibi iddialarla sunuluyor da yüklüyorsun. Tamam, e-mail istemcisi. Hmm. Ha, bir tek şeyi ayırdığını gördüm. Tamam, bu faturaları işte Steam, Humble Bundle faturalarıyla normal yazışmaları falan ayırdı. Yani faturaların fatura olduğunu anladı falan.
Bir de
ama
mailleri falan şey yapıyor mesela, okundu gibi değil de böyle tamam hani ben bu işi yaptım böyle iş. Evet. Her biri ayrı bir iş de işte sen onları tamamlamışsın
bu
falan gibi bir
yeni mantık. IBM'in sisteminde falan da bir ortak çabada yapılacak işler listesini falan
takvimi
maille
vesaire.
Yani olayı sadece mailden çıkıp bir çalışma ortamı haline getirmek.
Evet.
Ben eskiden beri Gmail'de yan kolonda Remember the Milk diye bir yapılacak işler listesi kullanıyordum. Sonra onu bozdular. Hı hı. O şekilde çalışmamaya başladı. Ben zaten öyle kullanıyordum. Ve iyi oluyordu. Çünkü devamlı o Gmail'e günde 100 kere giriyorum. Tabii. Bende şey hastalığı vardır. Ben pek açık bırakmam, kapatırım. Yani zamanında biz gariban bilgisayarcıyız. Bilgisayarlarımızın kaynakları kısıtlı olduğu için hiçbir uygulamayı falan açık bırakmazdık. O bende hala var. Ben tablarımı kapatıyorum çıktığım zaman.
Ben de kapatıyorum abi.
İşte o yüzden o Gmail'i ben günde 100 kere açıyorum. Aynen. Ben hiçbir zaman şey yapamadım. Yani şu Total Commander denen şeyle çalışıyorum ben. Benim bilgisayarla çalışmam Total Commander'dır. Ya şunu kapama kardeşim. Yok, ben onu yine her seferinde kapatırım. O günde 1000 kere falan launch edilir bende. 1000 kere kapatılır. Gmail'i de sık sık açtığım zaman işte o iyi oluyordu. Hatta yapılacak işler listesinin de onunla birlikte gelmesi harika oluyordu. Artık ben bunu kullanamıyorum ama firmaların bu sistemi getiriyor olması demek ki aklın yolu bir. Herkes için yararlıymış.
Doğru.
İşte ajandayı falan, mail'i, yazışmayı, ajandayı, yapılacak işleri bir ekran, bir çalışma ofisi, çalışma masası haline getirecekler.
İyi. Firefox varsayılan arama motoru olarak Yahoo ile anlaşmış.
10 yıldır Google'ı kullanıyordu. Hmm. Yahoo da bu arada Bing. Yani Bing evet. Kullanıyor. Yahoo'nun
bu çok ilginç için. Bir gelişme. Çünkü Mozilla muazzam bir para kazanıyor o sağ üstteki arama kutusundan. Ve Google'dan.
Ama çünkü Yahoo başka türlü webden arama çekme ihtimali
evet,
yok.
Evet, kimse Yahoo'yu yani takmıyor.
Yahoo için çok mantıklı bir yatırım.
Evet.
Firefox'un da Mozilla'nın da işine geliyor. İşte dediğin gibi para kazanıyor.
Evet.
Doğru.
Şimdi tabii onu sen değiştirebileceksin yine. Tabii. Ama kim değiştiriyor ki işte? Hani teknoseyirciler değiştiriyordur. Ama teknoseyirci olmayan çok daha büyük bir kesim var. Bir 100 milyar mı ne arama yapıyorlarmış yılda. O kutucuktan.
Evet.
O kutucukta ne olduğu çok önemli. Orada teknoseyir olsa biz şimdi Ferrari kataloğuna bakıyor olurduk.
Doğru. Elon Musk yine konuşmuş ve yapay zekanın tehlikelerinden bahsetmiş.
Aslında konuşmuş demeyelim de bir yere maille cevap vermiş bir röportaja.
Evet, ama
o da
sızmış.
Aslında gizli olması gereken bir şeymiş. Sızmış. Söylediği şey de bu yapay zeka 5-10 sene içinde başımıza bela olacak. Ciddi bela olacak. Kendisi de şey söylüyor. Yani ben bu işe yatırım yapıyorum. Hani teknolojiyi seviyorum. Bu işin arkasındayım. Ama çok ciddi tehlikeleri var. Biz geçmiş gündemlerde de söylemiştik. Gene evet. Buna benzer açıklamaları
kontrolden
olmuştu.
Kontrolden çıkan yapay zeka.
Ve tehlikeli. Ama bu seferkinde hani bu önemli olan farkı şu. 5-10 yıl içinde diyor adam. Çok yakın bir tarih veriyor. Hmm. Yani hani bu yapay zekaya yatırım yapan böyle Ray Kurzweil falan gibi böyle fütüristler hep böyle 2050'leri falan gösterirken Elon Musk abimiz 10 yıl demiş en fazla.
Ya o da sıktıkça sıkıyor. 5 yılda da arabalara mı 5 yıl diyor?
Evet, 5 yıl 5-10 yılda ona diyordu gene.
Sürekli bir şeylere zaman veriyor o.
Evet. Gerçi
ya
zaman
gündemde kalmak için mi yapıyor acaba diyeceğim ama yani öyle
pek öyle bir
ihtiyacı olan bir adam
evet,
da değil.
Zaten gündemde bir adam. Bilmiyorum. Yani sonuçta şu da var. Yapay zeka yani romanlarda tamam örnekleri var. Ghost in the Shell mi ne çizgi filmi var falan. Hmm. Kontrolden çıkan yapay zeka. Sinema filmi olarak Eagle Eye mıydı? Şu Transformers'taki çocuk oynuyordu. Öyle bir film var falan. Bunlar güzel ama şimdi gerçek hayatta bilmiyorum. Ha senin sadece dijital, günümüzde dijital yaşayan insanlar olarak senin yaşamın dijital olarak karartılabilir. Banka hesabın var, boş bulursun. Evine çok kolaylıkla polis gelir. Bir şeyler yazılır, senin ağzından bir şeyler yazılmıştır, yollanmıştır, etmiştir falan filan. Her türlü başın belaya girer. Hı hı. Girer de hani yapay zeka da bunlarla mı uğraşacak ya? Yapay geri zeka mı? Bu... Bilmiyorum. Yani yapay zekada korkulan şey kendi kendini geliştirmeye devam edersen fark etmezsin.
Tabii. Sana vermez o mi? Şeyi çaktırmaz.
Hani William Gibson'ın Neuromancer'ındaki falan fikir bu. Hani yapay zekayı yapınca bir de bunu dizginlemek gerekiyor. Yani tamam mesela hani uçağı yapay zeka yaptın. Şimdi o uçağı uçursun ama başka şeye de karışmasın. Sonra yani yere indikten sonra yerdeki yer ekibinin de şeyini yönetmeye kalkmasın. İşini yapsın sadece. Hı hı. Bunu yapma, bunu sağlamak gerekiyor.
Ya Elon Musk'ın burada söylediği şeyden önemli olan şey şu. Diyor ki öyle bir gelişiyor ki yapay zeka, sizin dünyadan haberiniz yok. O
mesajın içinde de zaten DeepMind diye bir yere ortak. Yani bu yapay zeka geliştiren firmaya ortak.
Valla yapay zeka o kadar gelişiyorsa dünya sorunlarına çözüm bulmak adına bekleriz. Akil zeka.
Sonumuz oradan olsun diyorsun. Yani, olacaksa da.
Yapay zeka bunu yapsın. O kadar gelişiyorsa. Şu anda en fazla işte karşı biz insanlar için yapay zeka şu anda Siri, Google Now. Fena değil. Yani bugün çünkü şimdi bilim kurgu filmlerinde Star Trek'te falan bilgisayar nasıldı? Hep bilgisayarla konuşulur işte. Bilgisayar bilmem neye rotasını çiz falan. Yıldız gemisinin envanterini çıkar. Borçta mıyız, alacakta mıyız falan. Bilgisayar da çıkartır. Şimdi bu sene hafiften bunlara yaklaştık.
Evet.
Ya yani bugün Google, ben Siri deneyimim yok. Cortana da deneyim yok ama Google Now'da hakikaten Google Now'a Fatih Terim kaç yaşında diyorsun. Çıkıyor.
Evet.
Ya bu hakikaten bir durup bir ne oluyor ya diye bir düşünmemiz lazım. Çünkü böyle bir şey yoktu. Bu Star Trek'te olan şeydi. Uzay yolunda olan bir olaydı. Şu anda bu var.
Evet.
Ama işte bu kadar be. Hani Fatih Terim kaç yaşında var da Fatih Terim ne sorabiliriz Fatih Terim'le ilgili başka?
Bak, İngilizce. Bu örneği hep veriyorum ama benim çok ilgincime gitmişti. Türkçe'de yok da İngilizce Google Now'da Fatih Terim kaç yaşında diyorsun, sana yaşını söylüyor. Karısı kaç yaşında diyorsun, onu da biliyor. Yani bak, karısı dediğinde onun Fatih Terim'in karısını kastettiğini anlayabiliyor
bir
mesela.
Bir önceki şeyi tutuyor.
Tabii.
İşte yani bu senin, görmek istediğimiz şeyler.
Yani bu Türkçe'de yok mesela. Şey,
Fatih Terim'in karısının yaşı değil tabii ama.
Yok ya, o örnek.
Teknoloji bu.
Ya tabii. Şeyi anlaması çok ilginç. Yani bahsettiğin kişinin ne denir, zamirlerini anlıyor. Hani onun karısı.
Yani bir diyalog onun sürüyor. Şeyi, onu evet. Takip et, diyaloğu takip etmesi önemli.
İşte dediğin gibi Cortana ve Siri'de çok biz deneyemedik ama Google Now'ın bir de Türkçe'yi anlama konusundaki becerisi muhteşem abi.
Evet. Evet.
Anlıyor yani.
Yani beni şu da ilgilendiriyor. Bu Google Now gibi sistemler sayesinde dikte ederek yazı yazdırma falan sistemleri de gelişiyor.
Tabii.
Çünkü biz TeknoSeyir'de denemiştik 3 sene önce falan bir yazı, sesden yazıya dönüştürme sistemini.
Evet.
Sadece yani. Şey, katıla katıla gülüyorsun. Çünkü sen hani masum masum bir şey yazdırmaya çalışıyorsun. Ekrana öyle şeyler dökülüyor ki.
Evet.
Hele anlamadığı şeye hele hele yazıyordu. Biz o hele hele de kaldık. Şimdi Google Now'ın Fatih Terim'in de adı ama biz hakikaten onu sormuştuk değil mi? Öyle evet, bir şey olmuştu.
Aklımıza geldi.
O yüzden takıldık. İşte Zubi Zeret de kaç yaşında diye sorduğunda anlaması, ki bunu anlayacağından çok şüpheliyim. Bayağı büyük başarı. Yani en azından şöyle söyleyeyim, hani benim çocuklar için o bir başarı olmayacak.
Şeyden
ne
sonra
var ya diyecekler.
Var.
Ama bizim için
öyle. Kayıttan şey. Sonra deneyelim Zubi Zeret de yanlıyor mu? Merak ettim.
Zubi Zaretta mı ne zaten? Biz ağzımıza şey geldiği için yanlış söylüyoruz. Adamın adı farklı bir şey. Hatta Zubi'di de Subi mi? Şubi mi ne diye okuyorlar aslında da. Biz yani, benim için bir İspanyol kalecisi işte Zubi Zaretta.
Ben anlayacağını ama düşünüyorum. Bak Google'ın.
Belki biz çıkarız.
Bence sen çıkacaksın. Yani. Zubi Zaretta'yı tek söyleyen sensin çünkü.
Ya Google'da benden bahsediyor Google ya. Şeyde Gmail bilmem ne dokümanında. Levent P olur da LP olmaz falan diye örnek vermiş ya, bir okuyucu iletti. Ben korkmaya başladım.
Oyun dünyasına geçeyim ufaktan, kapatıyoruz.
Bitti mi? Hı-hı. Oh.
Assassin's Creed Unity çıktı ama çıkmasa daha iyi olurdu.
Hatalarıyla çıktı.
Evet, yani çok felaket.
Büyük eleştiriler var. Evet. Ubisoft'u yerden yere vuruyor.
Herkes haklı.
Herkes haklı. Adam parasını vermiş, oyunu almış. Oyun oynanacak durumda değil. Hele şeyler var, dehşet görüntüleri ya, var. Gördünüz mü?
Gördüm.
Karakterin vücudu gidiyor, gözleri kalıyor böyle havada. Saçlar.
Gerçi o vesileyle de onu görüyorsun. Ne kadar gelişmiş.
Nasıl
değil mi?
Artık gözler falan ayrı obje. Evet. Ağız ayrı obje. Onu öğrenmiş olduk. Karakter yerin 7 kat dibine gidiyor yolda giderken falan.
Bir de
müthiş
performans kayıpları, anormal kayıplar. Evet. Yani o sahnede hiçbir şey yokken düşen FPS'ler, ki üst seviye kartlarda.
Abi böyle bir şey nasıl çıkarabiliyor bir firma ya?
Hiç mi denenmiyor be kardeşim? Hiç mi denenmiyor? Hani sonra şey yaptın mı anlatıyorlar, işte biz şu kadar para veriyoruz da adamlar geliyor da sırf oyunu oynuyorlar, test bize bildiriyorlar falan filan.
Ya bence denenmeme şansı yok. Herhalde geciktirin de daha büyük tepki mi oluyor?
Daha büyük zarar edilecek. Tepki umurlarında yani, olmaz. Para, onların derdi para.
Bir yama çıkıp biraz toparladı gerçi ama Yani olana kadar olan oldu zaten.
Ya en de sonunda düzelecektir de. Gigabaytlar büyüklüğünde yamalar. Oyunu ya. Yeni alıyorsun. İlk gün. Ne bileyim, olmaz olsun. Doğru. Ubisoft'un şimdi önünde affettireceği şey Far Cry.
Evet, Far Cry 4 çıktı. Onun da haberini verelim.
Evet.
Vallahi ben başladım oynamaya. Şu ana kadar fena değil ama Far Cry 3 heyecanını yaratıyor mu dersen yaratmıyor. Çünkü aynı yoldan giden bir şey. Sadece mekan değişmiş, karakterler değişmiş. Aynı oyunu oynuyorsun.
Ben oynamadım. Bende yok Far Cry. Okudum incelemelerini. Yine kuleye çıkıyorsun.
Aynı aynı hiçbir
yine
yok.
Yine Outpost'u aynısı. Ele geçiriyorsun. Far Cry 3 bu.
3. Aynısı abi.
Görüntüler mi değişmiş yani biraz?
Grafiklerde de
başka çok alanda geçiyor.
Ahım şahım yok. Sadece başka bir yerde geçiyor.
Hayvanlar değişmiş.
Hayvanların da çoğu geri dönüyor abi. Sadece hani çeşitler artmış. Etkileşim şeylerin artmış hayvanlarla.
Ya sonuçta şu var. Far Cry 3 o kadar güzeldi ki.
Evet.
Bunu da herkes oynar. Oynar. Ama Far Cry 3'ü devam ediyorsun gibi.
Öyle.
Yani evet. Bir bambaşka bir oyun değil.
Değil.
Far Cry 3'ü biraz daha Far Cry 3.
Evet. Doğru.
O kısmına ben de takıldım.
En azından çalışıyor. Yani pek bir şey yok. Gerçi bunun da hani şeyleri var. Far Cry'in de bir patchlenme durumu vardı. Ama
kesin
hani
olacaktır.
Skandala dönüşmedi en azından.
Evet, önemli olan o Murat. Hani oynanamayacak kadar kötü olup.
Oyunlara bir Kickstarter projesiyle bir yeni bir boyut katmaya çalışan birileri var. Vujer mi? Bu nasıl okunuyor bilmiyorum.
Vujer evet, diyebiliriz. Bu daha önce gördüğümüz bir şey aslında ama burada küçük bir ürün haline getirmişler. Daha önce yelek gibi bir şeydi.
Yelek de doğru.
Ya bu oyunlardaki vurulma hissini bir
patlama,
şekilde gerçek hayata getirme çabası var bazı firmalarda. Daha önce yelek gibi bir şey yapmışlardı. Ona da yine böyle subwoofer gibi bir şey entegre etmişlerdi. Hani vurulduğun zaman sen bam bam olduğu zaman o subwoofer da sana bam bam vuruyordu.
Bir basınç hissini evet. Hissediyorsun üstünde.
O yelek gibi bir şeydi. Hmm. Burada küçücük bir şey yapmışlar. Bunu hani sen kendin artık gömleğinin içine falan koyuyorsun. Mıknatıslı bir klips yapmışlar. Hani elbisenin öbür tarafından da sabitliyorsun. Yine aynı şekilde ses çıkışını buna bağlıyorsun bilgisayarın ya da konsolun. Dolayısıyla hani sen ateş ederken tat tat tat tat ateş ederken bu mesela senin göğsünde tat tat tat tat vuruş, bas sesleri ayıklıyor. Subwoofer gibi vuruyor. Küçük bir şey olmasına rağmen, pilli bir şey olmasına rağmen bayağı bir hissettirdiği söyleniyor. Henüz tabii Kickstarter'da fon toplama, finans toplama boyutunda ilgilenen arkadaşlar baksınlar.
Bence bunu fonlarlar abi.
Ben de öyle tahmin ediyorum. Bunda Murat pek bir şey yok.
Yok.
Ya bak elinden birazcık iş gelen bir arkadaş
yapabilir.
Bunu yapar. Bunun içindeki devre subwoofer'ın devresi.
Doğru.
Crossover devresi. Düşük frekansları alacaksın. Diğerlerini yine normal ses kanalına vereceksin ki adam sesini duysun. Düşük frekansları da bir neye verirsen ver işte onlarla bu bir hoparlörü kapalı bir kabin haline getirmiş işte vuruyor sana. Yani bunu elektronik iş gelen elinden arkadaşlar crossover devresi üzerinden kendileri evinde yapar.
Evet.
Yani yapmak istemeyenler hazır alır.
Doğru.
Biz de linkini verdik.
GTA 5 kuyruğunda bekleyen oyun meraklılarını soymuşlar abi.
Artık buna da ne diyelim?
Biraz hem ironik, de silahla soymuşlar.
Biraz
yani
ironik
öyle
değil mi?
Yan kesicilik evet, falan değil.
Evet, oyunun konseptine uymuş.
Biraz ironik değil mi? Şikayet etmemişlerdir tahmin ediyorum. Bu da acı bir durum. Biraz gülüyoruz ama.
Adamlardan birini bayıltmışlar. Diğerlerinden de cep telefonlarını falan alıp kaçmışlar.
GTA 5'e giderken evet. Eldeki telefondan oldu.
Evet. Başka şöyle son bir haber. Destiny'yi merak edenler için söyleyebiliriz. Ücretsiz deneme sürümü var.
Evet, hani oyunu almadan merak eden ama parayı vermeden önce kuşku duyan arkadaşlar için bütün platformlarda, PC'de yok biliyorsunuz, deneme sürümü çıkmış. Ama deneme sürümünün özelliği şu, zaten bütün oyunu indiriyorsun gigabaytlarca.
Doğru.
Eğer beğendiysen parasını veriyorsun, daha ek bir şey indirmeden lisans key'i geliyor, demo oyuna dönüşüyor.
Tamam.
Sınırı ne peki?
Zaman sınırlı demişler. Artık oradaki tam mekanizmayı ben de bilemiyorum.
İyi fikirmiş ama.
Yani şöyle, merak edip de incelemeleri falan tatmin edici bulmayan ya da aradıklarının cevabını bulamayan en güzeli abi oyunu indirip denemek.
Bir de o kadar gigabyte indirmişken alır insanlar da biraz daha.
Ya demo eskiden demolar daha çok yer tutuyordu hayatımızda. Şimdi pek
abi millet bakmıyoruz. Açık konuşalım, dergileri demoları almak için alırdı eskiden. Evet. CD'lerden verilirdi o demolar.
Günümüzde o kadar yer tutmuyor demolar.
Yok, yapmıyorlar.
Yapımcılar da şey yapmıyor. Masraf yapıyorlar çünkü demoyu da yapmak. Bir de demodan oyunu kırıyorlar. Demonun koruma içermeyen. O yüzden mesela Star Force'lu demolar falan çıkmıştı. O da bizi sinirlediyordu. Koruma sistemli demolar. Fakat koruma sistemini koymazsan da iki executable çalıştırılabilir dosya arasındaki farklardan oyunu kırıyorlardı. Oyun geliştiricileri de böyle bir arada kaldılar. Bir de PC dışındaki platformlarda oyunu demosunu yayınlamak da para.
Doğru.
Microsoft, Sony falan ondan da yayın parası istiyor. Platformuna koymak şey istiyor. Pek girmedi. Ya en güzel şey incelemeden falan iyi işte. Yükle. Ya da mesela kimi oyunda performans problemi oluyor. Evet. Adam işte deneyecek,
sistemini
bakacak.
Ölçmüş olacak.
Beğendim, beğenmedim kardeşim. En güzeli.
Walmart PS4'lere $90'dan satmak zorunda kalmış geçen gün.
Vallahi kandırmışlar mı? Ne olmuş?
Nasıl ya şimdi Walmart şey getirmiş. Price matching diyorlar. Yani başka bir yerde bulduğunuz fiyatı biz de veririz. Daha düşük fiyat bulursanız. Ne diyorlar? En uygun fiyat garantisi mi diyorlar Türkiye'de?
Evet.
Bizde de var bazı zincir mağazalar.
Walmart demiş ki ben başka yerde daha düşüğünü bulursanız ben o fiyata vereceğim. Bu adamlar da ne yapıyor? Gidiyorlar Amazon'a. Amazon'da kendine dükkan açabiliyorsun ya. Amazon'un altında tacirler var. Adamlar gidip oraya kendileri açıyorlar dükkan. Kendisi koyuyor PlayStation 4 95 dolar. Sonra da gidiyor Walmart'a. Diyor ki bak diyor burada diyor PlayStation 4 95 dolar. Walmart'ta peki vereceğiz diyor. Veriyor 95.
Hiç bilmeyen demek ki bir Walmart müdürüne mi artık denk
artık
gelmiş?
Nasıl denk getirdilerse adamlar Amazon'daki böyle gerçekliği tartışmalı tacirleri örnek göstere göstere 90'lardan 95'lerden PlayStation 4'leri almışlar. Walmart uyanmış. Artık en uygun fiyat garantisini kullanmayacak. Ama alan 90 küsur dolarlardan PlayStation'ları almışlar. Şu anda PlayStation 4'ün ilginç bir yanı var. En geçer akçe ürün. Yani elinde hayatta kalmayacak şey. Hani şu anda herkes şey diyor mesela hani bir yerden alacağım olsa hani para veremiyorlarsa PlayStation 4 versinler. Çünkü paraya çevirmen en kolay, en çabuk.
Likviditesi en yüksek öyle denir
en
ya.
En yüksek cihaz şu anda. Garibim Xbox One'ı takan yok. Ama PlayStation 4 para değerinde.
Evet.
Türkiye'de kontör biliyorsunuz öyleydi bir ara. Şimdi de para değerinde.
Haberler bu kadar. Bir şeyler diyor musunuz? Levent abi seni çok soranlar oluyor.
Sağ olsunlar. Soranımız edeminimiz varsa ne güzel.
Dedikodu çıkarmışlar Levent abi teknoseyeri bıraktı diye.
Ya yok bırakmadım da pek bazı halletmem gereken meseleler var. Pek zaman ayıramadım son haftalarda görülmekte. Ama zaten hala bir sürü şey yapıyoruz. Yok Ankara'ya gittik, Mankara'ya gittik. Burada da bir şeyler çektik. Artacak incelemeler, sırada bekleyen şeyler var. Benim toparlamam gereken bayağı bir şey var. Onları toparlayamadığım sürece yeni bir şeyler üretemiyorum. Bir halledeyim.
Hallet gel. Evet, millet özledi seni.
Ya gündemde birlikteyiz her hafta. Evet. Ondan kaçarımız yok.
Sen bir şey diyor musun anne?
Yok.
İyi. Ufaktan karnımız acıktı bizim de. Gidelim bir şeyler
ya yiyelim. Yine mi yemek?
Son anda diyorsun. Bak evet, bu gündemde hiç girmemiştik.
Bir de şimdi fasulye deyin tam olsun.
Sen dedin.
Ya ben geçen gündemlerden hiçbirinde fasulyeden bahsettiğimi hatırlamıyorum.
Gündemden önce bahsettin.
Önce bahsettim. Tamam da niye bu bizim okuyuculara ulaştı?
Hayır gündemde ben dedim ki fasulyeden bahsediyorduk. Gündem öncesinde hani gündemde konuşmadık.
Fasulyenin faydaları.
Evet. Sen de güzel akşamdan bir yer buldun.
Akşamdan suya yatıracaksın. Yemek konuşmayalım. Gündemde tabii. Yemek konuşmayalım.
Evet ayıp. Evet, o zaman önümüzdeki hafta Cuma günü görüşmek üzere diyelim.
Tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.